أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nisa suresindeyiz. Sekizinci ayetteyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 118. ayet. La'anahullah ve kâle le'ettehidenne min ibadike nasiben mefruda. Ayetin en son neyini yapıyorduk?
Arapça meali okuyup
Arapça meali okuyorduk.
Tefsirini yapıyoruz.
Başlamış mıydık?
Başlamış. Ayırdınız
hocam. Şurası mı? لَعْنَهُ اللّٰهُ Allah ona lanet etti. وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا Ve o dedi, senin kullarından belirli bir payı kesinlikle elde edeceğim. Diyor ki müfessir, عَلِمَ الْلَعِينُ Lanetlemiş olan, yani şeytanı kastediyor, bildi ki اَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اِغْوَاءِ جَمِيعَ عِبَادِ اللّٰهِ Allah'ın kullarının hepsini azgınlaştırmaya güç yetiremeyeceğini bildi. Ve enne ibadallahil muhlasina ve Allah'ın içtenlikli kullarının leyse lehu aleyhim sultanun kendisinin onların aleyhinde bir otoritesi, bir egemenliği söz konusu olmayacağını bildi. Müfessir bildi diyor. Bunu zaten Cenab-ı Hak kendisine söylüyor. Kullarından ihlaslı olanlara, içtenlikli olanlara senin herhangi bir egemenliği yok. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ Ancak senin ardına düşen, senin peşine düşenler hariç bizatihi kendi isteyerek, yanlışı kendisi bizatihi tercih ederek sana açılanlar, sana kapı aralayanlar, onlara etki edebilirsin. Dolayısıyla bunu şeytan kendi tahminince değil, Cenab-ı Hakk'ın zaten belirlediği o şeyden öğreniyor. Hani geçen ders konuştuk ya, kullarından belirli bir payı ele geçireceğim ifadesi, o belirlenmiş pay, yani her halükarda belirlenmiş bir pay var, sayı, adet vesaire. Şeytan da bunların kendisine düşeceğini biliyor. İsimleri üzerinden yahut cinsiyetleri yahut ne bileyim ırklar üzerinden, böyle bir şeyden dolayı değil. Neyden öğrendi Cenab-ı Hak'tan bunu? İhlaslı olmayan, kendi içten içe fark ettiği, gördüğü gerçekleri dışa karşı itiraf edemeyen, böylece kendisine karşı saygısızlık etmiş, içtenliğini kaybetmiş, kendisiyle arasındaki makası açmış kimseler şeytana yem oluyorlar. Allah onları onun etkili kılıyor, şeytanın onların lehinde. Bunu Cenab-ı Hak'tan bu hikmetini öğrenince, bu ilahi sünneti öğrenince, bu payı kesinlikle ele geçireceğim. Bu yönde ve bu tercihte bulunanları kesinlikle kendime adapte edeceğim diye böyle söyledi. وَاِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى مَنْ تَوَلَّهُ Müfessir diyor ki, onun sadece egemenliği, saltanatı kendisini dost edinenler üzerinde geçerlidir. وَآثَرَ طَاعَتَهُ عَلَى طَاعَةِ مَوْلَاهُ. Şeytana itaat etmeyi, Allah'a itaat etmeye tercih edenler için şeytanın bir egemenliği söz konusudur. وَأَقْسَمَ فِي مَوْضَعٍ آخَرٍ. Başka bir yerde de şeytan şöyle kasem etti, yemin etti. لَيُغْوِيَنَّهُمْ. Onları azgınlaştıracağına dair. Dedi ki, لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ. Bunlar ayet. Onları tümünü azgınlaştıracağım. اِلَّا عِبَادَكَ. Senin kulların hariç, minhum, onlardan, el-muhlasin, içtenlikli olanlar, içiyle dışı aynı olanlar, içten içe fark ettiklerini, yani Allah'ın kendisine verdiği akletme, anlama, değerlendirme, düşünme ve benzeri süreçler sonucunda anladığı gerçekleri dışa vurmaktan imtina etmeyen, bunlar içtenlikli tipler. İçtenliksiz olanlar Allah'ın kendisine o verdiği süreçlerin sonunda gördüğü gerçeği işine gelmediği için yahut konjüktürel olarak yahut başka nedenlerle dışa karşı vurmaktan kaçanlar. Bunlar da içtenliğini kaybetmiş olanlar. Bizdeki samimiyetten farklı bir şey. Yani bir işi yaparken samimi olmak falan, o bunun sadece bir parçası. Kur'an'da esas içtenlik kavramı Allah'ın kula verdiği o ölçütler, o teraziler, içimizdeki akletme buna dahil, düşünme, anlama, kavrama ve benzeri adını bildiğimiz, bilmediğimiz içimizdeki Allah'ın bize ihsan ettiği şeyler var. Kriterler var. Bunlar ile vardığımız sonucu aynen itiraf edebiliyor isek içtenlikliyiz demektir. İtiraf edemiyorsak o zaman içtenliğimizi kaybetmişiz demektir. Her zaman benzettiğim gibi bunu bir teraziye benzetecek olursak, terazide diyelim ki 4 kilogram görüyorsa, evet 4 kilo görüyorum demek içtenlikli olmaya karşılık gelirken, hayır 5 görüyorum yahut 3 görüyorum demesi kişinin kendisine karşı kendini yalanlaması. Kendi gözünü yalanlıyor, kendi kulağını yalanlıyor, kendi kalbini yalanlıyor, kendi aklını yalanlıyor. Bunlarla değerlendirdiği ve vardığı sonuç Allah'ın ona hibe ettiği bir terazi gibi. Bunlar kendisi dışında gelişiyor. Bir mevzuyu düşünüyor, kendi içinde ona şu sonucu veriyor, içindeki o süreçler. Bunun doğrusu bu. Ama diyor ki bu bana gelmez, ben şöyle diyeyim. O tercih, kendisinin tercihi, teraziye rağmen bunu yapıyor. Bunun en güzel örneği Kur'an'da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin putlarını kırdığı gün, en büyüğünü bırakarak, onlar niçin bizim putlarımızı kırdın diye kendisini sorguluyorlar. O da diyor ki siz bu kendisine taptıklarınız hiçbir fayda ve zarar size vermezken bunlara mı tapıyorsunuz? Onlara sorun. بَلْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ. Esas şu, büyük olan yapmıştır, ona sorun. Belki diğer tanrıları kıskandı, o kırdı falan. Onlarla böyle konuşunca Hazreti İbrahim onları düşünmeye sevk etmek ve hatta zorlamak için Allah diyor ki فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ. Kendi içlerine döndüler. فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. Kendi kendilerine dediler ki asıl zalim biziz. İbrahim doğru söylüyor. Bu içten içe fark ettikleri, bildikleri, anladıkları gerçekliği ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ. Sonra ters yüz oldular. Adeta ayakları yerine kafalarına bastılar. Gördükleri gerçeği tam tersi dışarı yansıttılar. Ve Hazreti İbrahim'e işte ona ceza verelim, tanrılarımızı koruyalım, geleneğimizi koruyalım, inancımızı, milletimizi, annemizi, geleneğimizi, neyse varlığımızı, birliğimizi. Hepsi konjüktürel davrandı. Kimse gerçeği, yani kral çıplaktır demeyi tercih etmedi. Bu kendilerine karşı olan içtenliğini kaybetmesi. İçtenlik kaybetmenin en beteri de kişinin kendisine karşı bunu kaybetmesi. Yani birine karşı içtenliğinizi kaybedersiniz, ona öyle yapıyormuş gibi gösterirsiniz. Ama bir de kendinize aynı şeyi yapmak, içten içe gördüğünüz şeyi kendinize karşı yalanlamak. Bu insanın içtenliğini kaybettiği küfür süreci, yok sayma, üstünü örtme süreci. İşte onlar hariç şeytan bu kriteri ortaya koyuyor. Yani kullarından kimleri avlayacak? Yalan söyleyenleri dese bu bunun bir parçası olur ve tümüyle kapsamazdı. Şöyle yapanları, kötü konuşanları veya günah işleyenleri, ne bileyim, aklınıza gelen kötülüklerden, kötülük tanımlarından hepsinden daha kapsamlı, kökten bir tanım bu. Kişinin kendi içerisinde kendisine karşı olan içtenliğini kaybetmesi. Yani karşısındakiyle tartışırken onun haklı olduğunu gördüğü halde karşı argümanlarını ısrarla savunmaya devam etmesi. O esnada ikiye ayrılmış, kendi içinde parçalanmış gibidir. Vicdan azabı dediğimiz, sıkıntı dediğimiz, çünkü kendi içinde karşı tarafın haklılığını görüyor. O içindeki aynada o haklılık yansıdığı halde zıddına, aksine konuşuyor. Neden? İşte ya hamiyet dolayısıyladır, kendi bulunduğu tarafın görüşü olduğu dolayısıyladır, birileriyle olan menfaat ilişkisinin getirdiği bir sonuçtur onu orada öylece savunmak vesaire vesaire. Ama kişi bu manada kendisiyle zıtlaştığı her evrede kendisiyle arasındaki makası açıyor demektir. Ve bütün kötülükler, kişiliksizler, karaktersizlikler, bütün bildiğimiz o kötü işlerin hepsi aslında bu başlangıçla yola koyuluyor. Çünkü şeytan ancak böylelerini kapabileceğini, çünkü o kendi içerisinde ona doğru istikameti gösteren o süreçleri izleyecek olursa şeytan onu avlayamaz. Ama buna karşı saygısız olabiliyor, bunu göz ardı edebiliyor ise, dolayısıyla kendisiyle o arasındaki makası açabiliyor ise, o zaman şeytan için onu avlamak kolay hale gelir. Ona sadece hoşlanacağı birkaç teori sunacak. O da buna hazır olduğu için, ötekini reddetmiş ya, beğenmiyor. Böylece süreç o tarafa doğru kayacak. Hazreti Adem'deki örnek de böyledir. Allah kendisine işte cennet burada, ye iç, uskun ente ve zevcukel cenne ve kula minha ragadan haythu şe'tuma, yiyin için dilediğiniz gibi, ve la takraba hadihi şecere, ancak şu ağaca yaklaşmayın. Kendilerini yaratmış, onlara hitap etmiş, gücü, kudreti, her şeyle varlığına tanık olmuşlar. Gücüne, ihtişamına, verdiği nimetlere her şey açık. Aktan bir de zıddını da, yani aksi süreci de onlara hatırlatmış. Şeytan sakın sizi aldatmasın, benim yasağım hususunda sakın sizi kandırmasın diye. Bu hususta da أَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُب۪ينَ, ben size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi diye kötü süreci de gelişmesi muhtemel, onu da uyarmış. Dolayısıyla Adem tam donanımlı burada, bilgi açısından, doğrular ve yanlışlar bakımından tam donanımlı. Peki Adem'in girdiği süreç nasıl bir süreç? Gerçeğe rağmen gördüğü, bildiği, gerçeğe rağmen yanlışı tercih etme süreci. Bunun da yolunu açan arzulardır. Kişi arzularıyla ancak akletmesinden, bilgiden, ilimden vazgeçer, uzaklaşır. Şeytan onun arzularını nasıl kışkırttı? Dedi ki, هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ, seni sonsuzluk ağacına kılavuzlayayım mı? Ona dedi ki, sen burada iyi yaşıyorsun, güzel, halin vaktin yerinde, keyfin güzel. Ama şunu hiç düşündün mü? Burada ne kadar kalacaksın? Allah sana sonsuz dediğin burada kalabilirsin dedi mi? Adem bir düşündü, evet öyle bir şey demedi. Dolayısıyla bir süre kalırsın, sonra seni Allah yok edebilir. Her yarattığını yok edebildiği gibi, her canlı geçicidir. Buradaki senin yaşamın da geçici olabilir. Eğer bir garanti almadıysan, sonsuzluk garantisi, bu o Adem'in kafasında büyük bir istifhama dönüştü. Peki bunun yolu var mı? Şeytan dedi ki, ben biliyorum. İşte bu ağaç sonsuzluk ağacı. هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِنْ لَا يَبْلَى, sonu gelmeyen bir mülke ermenin, sonu gelmeyen bir hazineye ermenin ve sonsuzca yaşayabilmenin yolu bu ağaçtan geçiyor. Duygusu ona tabii ki fena halde arzuladı. Duygularıyla fena halde istek duydu, heves duydu buna. Bunu böyle kısa devre halletmenin bir yolu varmış meğer. Halbuki aklı ona Tanrı'ya rağmen, yüce yaratıcıya rağmen böyle hileli bir yolla onun istemeyeceği bir şeyi onun elinden kapıp kaçmanın mümkün olmadığını belki bin kere söyledi. Ama arzularına tabi oldu. Ve yanlışı tercih etti ve kendisi bunu ben zulmettim. Bu zulmettim demek, ben yanlışı ben yaptım. Suçlu tamamen benim. Yani yaratıcıyı suçlamadı. Sen bende böyle arzular peyda etmişsin, ben de kapıldım falan. Karşı durulmaz güçte arzulardı. Ne yapalım, böyle yaratırsan, bu arzularla yaratırsan kimse duramaz ki. Adem böyle demiyor. Bile bile ben yaptım diyor. اِنَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِينَ. Biz ikimiz kendimize zulmettik. Yanlış olduğunu bile bile, hatta yapmak üzereyken bile büyük bir suçlulukla, hissiyle bunun farkındaydık. Yaptık işte. Biz bu yanlışı yaptık. Şimdi senden tek isteğimiz bizi bağışlaman. Allah onlara hayır bağışlanmazsınız, ben size böyle dememiş miydim demedim ve bir zaman sonra bağışladı. Halbuki şeytan benzeri bir şey yaptığında, yukarıdaki ayetlerde geçen derste gördük, o hayır zaten secde etmem gerekmez ki dedi. Yani işin felsefesine kayıp yüce yaratıcının buyruğunun yerindeliğini tartıştı. Ben daha hayırlıyım, ateştenim. O ise topraktan, ateşten olan, topraktan olandan secde etmesi uygun düşmez. Sen uygun olmayan bir emir veriyorsun. Dolayısıyla emrini geri çek gibi Allah'a akıl öğretmeye kalkmak. Buna biz istikbal diyoruz. Yani yanlıştan sonra da yanlışta Cenab-ı Hakk'a karşı pervasızca haykırmak. Dolayısıyla ihlası kaybeden, kendi içindeki ihlasını kaybeden ve bunda direten şeytan sürecin nasıl geliştiğini aslında kendisi de çok iyi biliyor. Benzeri kimlere kendisini kopyalayabileceğini de böyle tarif etmiş. Kullarından içtenlikli olanlar hariç, onlara bir şey yapamam. Yani adam gördüğü gerçeği açıkça itiraf ediyorsa, ettiği sürece ben ona bir şey yapamam ki. Suç işlettirseniz bile sonuç alamıyorsunuz. Yani diyelim ki Adem'e yaptı nitekim, arzularını kışkırttınız, iyice günahı süslediniz, faiz yedi yahut ne bileyim adamı öldürdü yahut zina etti, her neyse, bundan sonra her şey bitmiyor. Eğer o kendi içerisinde içtenliğine dönerse, yanlış yaptım, Tanrım, Yaratıcım, beni bağışla derse, şeytan sıfır var, sıfır elde var, sıfır, tekrar baş noktaya dönüyor. Çünkü Yaratıcı bağışlıyor. Adem örneğinde böyle gelişti. Ama içtenliğini geri dönülmez bir şekilde ona kaybettirirse, kararlılıkla kendisi gibi isyan etmekte ilerlemesini sağlarsa, işte muhlasîn olmaktan büsbütün uzaklaşan tipler onun eline kalıyorlar. Dolayısıyla bizim bu süreçte kaybetmek yahut kazanmak, sınav sürecinde kaybetmek yahut kazanmanın en temel kriteri nedir diye biri sorsa, Allah'tan korkmak mı, şu mu, bu mu? Bunların hepsi belki bu bahsettiğimiz sürecin alt argümanları. Bu kriterin alt argümanları. Temelde ihlas. Kendine karşı içtenlikli olmak. Allah'ın sana verdiği o değerlendirme, ölçme, tartma, biçme süreçlerinin sonucunda gördüğün gerçeği kabullenebilmek. Karşı tarafla tartışırken, evet galiba sen haklısın ya, şimdi söyledin, ben de düşündüm, haklısın diyebilmek. Bu dönüşü yapabilmek. Dolayısıyla tevbe, dönüş yapabilme, bunu yaratıcıya karşı özellikle. Evet sen haklısın, beni uyardın ama ben bu yanlış süreci epey bir zaman takip ettim. Gittim geldim, gittim geldim ama şimdi yine buradayım. Sana hiçbir şey eksik kusur bulmuyorum, ben yanlışı ben yaptım diye içtenliğine geri döndüğünde yine şeytanla olan bütün şeyini koparmış oluyor. Dolayısıyla ihlas, kendisine, kendi içinde kendisine karşı olan saygısı ve içtenliği kişiyi şeytandan bağımsızlaştıran, yaratıcıyla tekrardan tövbe sürecine ileten ve buluşturan bir temel şey. فَهَذَا الَّذ۪ي ظَنَّهُ الْخَب۪يثُ وَجَزَمَ بِه۪ Şeytanın zannı ise Kur'an'da geçen, kulların çoğunluğunun kendisine karşı olan bu ihlasını korumayacağına dair bir zannı var. Ve Cenab-ı Hak وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ İblis bu zannını onlar üzerinde doğruya çıkardı. Yani siz ey kullarım, iblisin ben onların çoğunu saptıracağım dediği şeyde onu haklı çıkardınız. İhlasınızı siz yitirerek ama. Yani biz zorlanmıyoruz. Biz baskıyla, kaderle, kendi dışımızdaki etkilerle mecbur kalmıyoruz. Biz içtenliğimizi terk ederek bizatihi ona tabi oluyoruz. Bakın o ayeti Cenab-ı Hak burada veriyor. Akhbarallahu Teala bi vuku'ihi bi kavlihi. Allah bunun gerçekleştiğini şu ifadeyle haber verdi. Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannahu. İblis zannını, yani kanaatini onlar hakkında doğruya çıkardı. Fettebe'uhu, ona tabi oldular. İblise tabi oldular. Yaratıcının uyarılarına, yaratıcının elçi gönderip tekrardan ikaz etmesine rağmen, kendilerine verdiği o olanca imkanlara, gösterdiği olanca ayetlere, delillere ve gerçeği apaçık onlara aşikar kılmasına rağmen gerçekten vazgeçip ona tabi oldular. İlla fariqan minel müminin. Müminlerden bir grup hariç diyor Cenab-ı Hak. O grubun özelliği de muhlasin olması. Ve hada nasibul mefrud. İşte bu farz kılınmış, yani pay edilmiş, belirlenmiş hisse. Ellezî aksama lillâhi ennehu yettehiduhum. Allah adına yemin ederek ben bunları ele geçireceğim dediği o kitle. Zekere mâ yuridu bihim ve mâ yaksiduhu lehum bi kavlihi diyor ve sonraki ayete geçiyor. Buyur üstadım.
Şirkin zıttı olarak da ihlas kullanılıyor sanırım Kur'an-ı Kerim'de, yanlış mı ben hatırlıyorum.
Şimdi içtenliğin zıddı ne olabilir? Yani tam literal gidersek nifak olabilir. Çünkü nifakta şey var, yani çift fısk olabilir mesela. Yürekteki bir çatlama. Biz fıstık diyoruz ya. Yani kendi yüreğindeki bütünlüğünü kaybetmesi. Kendisine karşı olan saygısını kaybetmesi. Nifak, çift yüzlülük. Yani dışa karşı, içe karşı farklı yaklaşım sergilemesi. İçten içe gördüğü gerçeği dışa karşı karartması, göstermemesi. Belki yine buna yakın olarak küfür olabilir. Üzerini örtme. Ama
tersten demiştim ama şirkin zıttı İflas değil mi?
Şirkin zıddı tevhid olur. Tevhid olur. Çünkü şirk şirk ortaklama demek. Tevhid. Yaratıcının yanı sıra başkasını ekleme demek. Ortak yapma demek. Ortak yapmanın zıddı da büsbütün ona bırakmak olur.
Anlamamak.
Evet.
Oluyor şey, İflasın. Temiz anlamı
değil mi? Ahlasa demek büsbütün özgü kılma demek. Yani bütünlüğünü evet, olabildiğince olduğu gibi bırakma, bir şey katmama demek.
Berrak
olduğu gibi yani. Yekpare bir şekilde. Yani bunun tersi de ikiye parçalanma, üçe parçalanma, dörde parçalanma veya daha fazla.
Şirk olmuyor mu?
Ya kendi içinde parça parça oluyor. Şimdi kendi içinde bir bütünüm ben dediğimizde, yani her tarafım aynı sistemin bir parçası ve yeknesak çalışıyor. Bir tarafımı lokalize edip orada farklı düşünmüyorum. Yani kendi içinizde yüreğinizi düşünün, aklınızı falan. Bazen kendi kendinizden kaçırdığınız, bazen kendi kendimizden kaçırdığımız duygularımız olur. Mesela aynaya bakarken onları kendimizle konuşmaktan imtina ederiz. Bir lokalize ediyoruz, bir bölge ayırıyoruz kendimize. Orada kötü işler yapıyoruz. Bu beynimizin, zihnimizin, kalbimizin bir yerinde olabilir. O işi bitirdiğimizde de orayı karartmaya, unutmaya, yok etmeye çalışıyoruz. Kendi iç bütünlüğümüze dönebilmek için. O ihlas dediğimiz o yeknesaklık, o bütünlük. Biri bize hatırlatacak olsa böylece parçalı halimizi göreceğimizden bundan rahatsızlık duyuyoruz. Orayı silip, paklayıp, arındırıp, tevbeyle olur bu. Temizlenmedikçe de bu parçalı halimiz bize karşı kendi kendimizin saygısızlığı olarak yansıyor. Biri söylese huzursuz oluyoruz. Yahut benzer bir konu o ortamda konuşulsa, biz aynı suçu işlemişiz, o ortamda da o suç yeriliyor. Doğal olarak insanlar kötülükleri yererler. Ama biz orada cesaret bulup o suçu yeremiyoruz. Çünkü kendi içimizde bir yara var. Dediğimiz o yara, bütünlüğümüzü kaybetmişiz. Fî kulûbihim maradun. O yaradan nasıl kurtuluruz? Allah affederse, affettiği biçimde de bize bunu unutturursa, sanki yapmamış gibi noktaya gelirsek, o zaman sanki unutmuş oluruz. Allah bunu artık o sıkıntıyı bize çektirmemek adına tövbe ettiği kullara, bağışladığı kullara bunu silip atar. Yani büsbütün bu sürece hiç girmemek diye bir şey yok. Herkes bu sürece girer yani. Öyle böyle yanlış sürecine. Yani Yusuf'un kardeşleri kardeşlerini öldürmek için girdikleri süreçte böyle bir bölge oluşturdular. Kısa süreli, kısa vadeli. Bu bölgede, yüreklerinde, içlerindeki bu süreçte o yanlış işi işleyecek. Sonra da وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِح۪ينَ. Ondan sonra da iyi kimselerden olmaya döneceklerdi. Yani önce günaha niyet ettiler, sonra tövbeye niyet ettiler. Daha günahı işlemeden tövbesine niyet ettiler. Bu sürece girdiler ve bu şeyde açtıkları yarayı çok uzun bir zaman kapatamadılar. Tövbeye dönemediler. Açılan o kadar büyük bir yara, o kadar bir parçalanma oldu ki kendileriyle yüzleşmeye, bu konuyu kendi içlerinde konuşmaya yıllar geçti, onlar hala tövbe edemediler. Bunu temizlemek, bu süreçten çıkmak kolay olmuyor. Tekrar bütüncül Yani insanın secdedeyken yahut Rabbinin huzurunda işte şimdi ölebilirim diye rahatlık hissedeceği, kendisine karşı evet tamam şimdi dediği o noktaya geri dönmek zor oluyor tabi bu süreçte, tevbe süreci. İşte o ihlas dediğimiz nokta. Kendimize karşı olan içtenliğimiz.
Hocam hani bir ayette var ya, dini yalnız Allah'a halis kılarak ibadet etmek önemli.
Yani diyor. Elalillahi dinul halis. Oradaki ihlassa dindeki ihlas. Allah ancak halis dini kendisine kabul eder. Yani parçalanmış ise din dediği, kulun yaşadığı din, eğer %90 itibariyle Allah için yaşanıyor, %10 itibariyle başkasına parçalanmışsa, Allah böyle bir dini kabul etmez. Allah sadece yekpare kendisine özgü kılınmış, kendisine özgü tahsis edilmiş dini kabul eder. Yani dolayısıyla ihlas kavramı içerisinde demek ki temelde bütünlük var. Ayeti okuduk, değerlendirdik, tefsirine baktık. Şimdi sırada ne var? Kırık meal var. لعنهم الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه هنا لعنت etti yani Allah şeytana lanet etti. لعنه الله Allah Allah ona lanet etti. Ve kâle ve dedi, bu dedinin faili şeytan, yani şeytan dedi, le ettehidenne kesinlikle edineceğim min ibadika kullarından nasiben mefrudan belirlenmiş bir payı. Gizlesini yapalım. La'nehu Allah did curse him Allah did curse him wa qala and said la attakhidhanna assuredly I shall take min ibadika from your slaves nasiban mafrudan a specified share. İrabını yapalım şimdi de. La'ana fi'alun madin. Hu mef'ulun bih. Allahu fa'il. Vav atf. Kale fi'alun madin. La attakhidanna lam la muqassam attakhidanna fi'lun mudari' nun tawkid min jar ibadi majrur ka mudafun ilay nasiban maf'ulun bih mafrudan na'am. Şimdi meallerine geçelim ayetin. Nisan suresi 118. ayet. Estaizu billah. Nisan suresi 118. ayet. Diyanet mealiyle başlayalım. Allah o şeytana lanet etti. Ayette bu zamirle var. Çünkü önceki ayetin sonunda şeytan geçti. Ayet zamirle dönüyor ona. Mealci o zamiri açığa çıkarmış. İyice anlaşılsın diye herhalde. Allah o şeytana lanet etti ve o da andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir payı, belirli bir pay alacağım. Halbuki ayette belirlenmiş bir pay alacağım biçiminde. Nasiben mefrudan. Muhtemelen bunun edilgen biçiminden imtina ettiler. Okuyanlar, yani belirlenmiş bir pay zaten şeytanın eline geçecek. O zaman demek ki şeytanın eline düşenlerin bir günahı yok. O belirlenmiş payın içinde kalıyorlarsa bu düşünceyi rahatsız edici böyle bir düşünce oluşur diye. Halbuki bu, geçen derste de konuştuk. Bu belirlenmiş pay nasıl belirlendi o önemli. Falanca ırktan olanlar şeklinde olsaydı bu bir zulüm olurdu. Kadınlar olsa bu bir zulüm olur. Şöyle olanlar olsa Allah nasıl belirledi o payı? İçtenliğini bırakanlar, ihlasını, kendisine karşı içtenliğini bırakanlar senindir. Böyle bir tanımla belirlendiği için o belirlenmişte bir şey yok, zulüm yok. Çünkü belirlemeyi Cenab-ı Hak bireylerin kendi tercihleri üzerinden yaptı. İhlasını yitirenler senin. Dolayısıyla belirlenmiş bir pay bu.
Şahıslar üzerinden değil.
Evet, şahıslar üzerinden değil. Yani milliyet üzerinden değil. Ama burada şimdi belirlenmiş bir pay alacağım diye öylece yazsalardı diye düşündüler herhalde kişiler onu. Ha, şu şahıslar şeytanın şikarı olacaklar diye belirlemiş zaten Cenab-ı Hak. Hani biraz da bunu kaderle ilişkilendirecek. O düşünceye sevk etmesin diye meal kimseyi bundan herhalde imtina etmişler. Elmalı Hoca'ya bakalım. Ki Allah onu lanetledi. O da şöyle dedi. Celalin hakkı için. Yani ayette bir kasem var ama böyle Allah'ın celali anılmıyor. Celal'in hakkı da anılmıyor. İçin kullarından bir mukadder pay alacağım. Yani takdir edilmiş, belirlenmiş bir pay. Tabi ayetteki kelime kader kelimesi değil. Çünkü miktar değil. Çünkü miktar başka bir şey. Yani miktar biraz şeyin kendisinden, kitlenin kendisinden bağımsız. Siz sanki o miktarı tutturmak için her halükarda ki yine oraya zorlar. Ama mefruda kelimesi yani farz edilmiş, belirlenmiş kelimesi bu böyle bir düşünceye sevk etmiyor sizi. Allah şeytana hangi hisseyi bıraktı? İhlasını terk edenler senindir dedi. Kullarından kendi içtenliğini kaybe. Burada bak miktar falan yok. Miktar sorunu, mukadder kelimesi, kader kelimesi yine ayetle birebir en azından uygun düşmüyor diye düşünüyorum. Nasuh Hoca'ya bakalım. Allah Teala ona lanet etmiştir. O da demiştir ki, elbette ben senin kullarından bir muayyen pay edineceğim. Muayyen, tayin edilmiş. Mefrud gibi yani. Tayin edilmiş bir pay edineceğim. Ama bu arka planı bilmediğiniz sürece her halükarda böyle bir sıkıntılı düşünceye sevk ediyor. Çantay Hoca'ya bakalım. Allah onu rahmetinden kovdu. Yani laneti böyle izah etmiş. Yoksa ayette kovmak, rahmet vesaire açık değil. O da şöyle dedi. Celal'in hakkı için kullarından bir muayyen bir nasip edineceğim. Onları demiş ve sonraki ayete geçmiş Çantay Hoca. Bulaş Hoca'ya bakalım. Allah onu lanetlemiştir. O da şöyle dedi. Andolsun kullarından miktarları tespit edilmiş bir grubu, miktarları tespit edilmiş bir grubu. Yani biz bu manadan kaçıyorduk. Bulaş Hoca bir de bunu böyle netleştirmiş yani. Evet, miktarları tespit edilmiş bir grup. Evet. Kendime uşak edineceğim. Onu da parantez içine almış. Yaşar Hoca'ya bakalım. Allah o şeytana lanet etmiştir. Yani içtenliğini kaybedenlerin tanımını biz kendimiz yorumla çıkarmıyoruz. Gittik bu ayetlere baktık. Allah'la şeytan arasındaki o olayın cereyan ettiği yere geçen ders baktık. Şeytanın orada söylediğini, Cenab-ı Hakk'ın ona söylediğini, hangi tür kulları ele geçireceğini açıklıkla orada ele geçirebileceğini Cenab-ı Hak ona açıklıkla söylüyor. O kitlenin tanımı oralarda var. Dolayısıyla yani biz yorumla ayeti kurtarıyor falan değiliz. Onlar da ayeti bu manada söylemekten bu yüzden imtina ediyor değiller. Ama Bulaç Hoca sanki ayeti de böyle anlamış gibi görünüyor. Miktarları tespit edilmiş bir grubu. Yaşar Hoca'ya bakalım. Allah o şeytana lanet etmiştir. Demişti ki o. Buradaki vavı Yaşar Hoca almamış. Demişti ki o, senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım. O da belirliyi kullanmış, belirlenmiş dememiş. Fakat şuradaki vavı da almamış. Buradaki vav da geçen derslerde konuştuk. Sanki Allah onu lanetledi de bunun üzerine o da karşı bir öç alma biçiminde. Ben de senin kullarından belirli bir pay ele geç. Böyle değil. Biz o ayetlere gidip yerinde baktığımızda şeytanın bu şeye sürece girişmesi Cenab-ı Hakk'ın sen bana değil mi ki lanet ettin ben de böyle yaparım lanete karşılık değil. Girdiği bu süreçte yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine emrettiği şeyi yapmaması dolayısıyla istikbarla sonuçlanan bu süreçte Cenab-ı Hak'tan süre istiyor. O süre lanetli olacağı bu sürede böyle şeyler yapacağını Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı bir öç alma, belki burada bir öç alma söz konusuysa o sonradan gelen Adem için olabilir. Zaten Allah ayette açık düşmanlığını ayette Adem'e karşı ifade ediyor. Yaşar Hoca'ya baktık, Ateş Hoca'ya bakalım. O şeytan ki Allah ona lanet etti ve o da elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım dedi. Suat Hoca'ya bakalım. O şeytana ki Ya Rabbi, senin kul, Ya Rabbi ayette açık değil. Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Ayetin girişindeki laneti vermedi Suat Hoca. Mutlaka onları saptıracağım, onları bir takım temennilerle oyalayacağım ve sonraki ayete geçti. Yani lanet kısmı yok. Ya buraya taşırlarken düştü. Yusuf Ali'ye bakalım. Allah did curse him. Allah onu lanetledi. But he said, fakat o da dedi ki, oradaki vava Allah'ın laneti üzerine gelişmişçesine but manası vermiş Yusuf Ali, en azından öyle düşünüyor. I will take of thy servants, ben senin kullarından a portion marked off, belirlenmiş yani işaretlenmiş bir payı senin kullarından alacağım, ele geçireceğim. Bu da Bulaç Hoca'nınkine benzemiş. Yani işaretli. Şu kullar işaretli, bunlar şeytanlık gibi olmuş. Pihtale bakalım.
İşaretlenmiş, ihlassız dışında olanlardan kastetmiş.
Bu man, böyle böyle işaretlenmiş derseniz böyle tanımlanmış olur. Böyle işaretlenme olmaz. Böyle tanımlanmış olur.
Hay edilecek kişi de zaten o grubun içerisinde değil mi? Yani belki onu kastediyor.
Yani eğer öyle düşünerek söylüyorsa tamam.
Ama bir sicilin gibi olur, o zaman değişik olur. Sicillenmiş gibi olur, o uymaz.
Yani kulun tercihi dolayısıyla gelişecek bir süreç değil de baştan ona dayatılmış bir süreç gibi anlaşılırsa problem burada. Çünkü onu öyle anladığınız takdirde bütün insanın iradesi de, Cenab-ı Hakk'ın insana hitabı da, ona olan çağrısı da, bütün her şeyin altı boşalıyor, zemin kayboluyor. Yani Allah zaten onu öyle bir sonuca zorlamış, beri taraftan da ona işte doğru yolu gösteriyor, doğru yolu salık veriyor. Boşu boşuna, onu zaten bu süreçten mahrum bırakmış baştan. Böyle anlamaya sevk etmeyecek bir şekilde bir şeyden söz ediyorsanız tamam, ama öyle anlaşıldığı sürece, mesela belirli ya marked off, işaretlenmiş. Piktale bakıyorum. Whom Allah cursed. Ki Allah ona lanet etti, yani şeytana. And he said, ve o da dedi ki, surely I will take of thy bondman, ben senin kullarından an appointed portion, tayin edilmiş, yukarıdaki muayyene benzer bir ifade, bir nasibi alacağım. Son olarak şakir mealine bakalım. Allah has cursed him. Allah onu lanetledi. And he said, ve o da dedi ki, most certainly I will take of thy servants. Kesinlikle senin kullarından an appointed portion, muayyen, tayin edilmiş bir hisseyi ele geçireceğim. İngilizce meallerde böyleydi. Şimdi sıra geldi kendi meal çalışmamıza. Nisa suresi, yani 4. sure, 118. ayet. Ayeti buradan alalım. لَعَنَهُ اللّٰهُ Allah ona lanet etti. Böyle diyeceğimizi şöyle desek Arapçaya da daha uyumlu olsa, Allah onu, geçişli hale getirdim. Ayette öyle çünkü, Allah onu lanetledi. Lanehullah. Ve o dedi ki, ve kâle le'ettehidenne, kesinlikle muhakkak ki kullarından belirlenmiş bir payı kesinlikle ele geçireceğim. Şimdi onu şu yüzden yaptım. Girişte lam var. Bir de nunu tevkit var. Bir tanesini kullansak diğeri boşta kalacaktı. Yani o kadar baskılı söylüyor ki bunu. Hem girişte bir kesinliğe yahut yemine işaret eden bir lam ile, hem de fiilin içerisinde bunu muhakkak surette yapacağını güçlendiren bir nun kullanıyor. O yüzden hem muhakkak ki dedim, hem burada kesinlikle dedim. Allah onu lanetletti ve o dedi ki, muhakkak ki kullarından, şu zamiri de açığa çıkaralım. Çünkü Arapçasında açıktan gözüküyor. Muhakkak ki senin kullarından, seyi de büyütelim, Cenab-ı Hakk'a dönüyor çünkü. Muhakkak ki senin kullarından belirlenmiş bir payı kesinlikle ele geçireceğim. Nasıl belirlenmiş? İçtenliğini kaybedenler. İhlasını kaybedenler.
İşte burada bir açıklama gerekecek gibi.
Yani tayin edilmişle belirlenmiş arasında Türkçe olarak.
Evet.
Türkçe olarak bir fark.
Ben tayini çok eleştirmedim ama.
Evet.
Neyi eleştirdik? Eleştiriler tamam, şimdi. Miktarı eleştirdik. Hayır, belirli denmesini, belirlenmiş değil de, belirlenmiş demiyor ki o mana çıkmasın, o korktuğun mana. Halbuki o mana var ama nasıl belirlenmiş cevabıyla çözülüyor. Ona dipnot atarız. İhlasını veya içtenliğini diyelim. İhlasını da diyebiliriz. Ayetteki kelime o çünkü. İhlasını İhlasını kaybedenler şeklinde belirlenmiş diyelim. Sonra da şöyle diyelim. Bakınız. O ayetlerini birine gönderelim. İlla ibadeke minhumul muhlasin ayeti.
Belirlenmişlik ihlasını kaybetmek ile.
Nasıl diyelim hocam? Belirlenmişlik
ihlasını kaybetmek ile.
Yani
o da
aslında bu da düşük oldu biraz. Aslında güzel kurdum. Anlamında anlamında kelimesi daha
iyi. Tamam, birinci dersi kapatalım o zaman. İkinci dersi yapalım. Akulu kavli hada ve estağfirullah el-azim li ve lekum ve lisa'il mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته